Ayrım 19.
Anne! Anne! Diye bağırdı. Koşuşturmalar duydu koridorda. Ne var kızım? Dedi Raziye Hanım'ın endişeli sesi. Anne, kim kilitledi beni buraya? Ne kilidi? Ne diyorsun sen? Annesinin kapıyı kurcaladığını duydu. Neden sonra anahtarın kapının üstünde olduğunu gördü. Anahtarı çevirdi, açıldı kapı. Annesi şaşkın şaşkın bakıyordu kapının öte yanında. Ne var kızım, ne oldu? Yok bir şey anne, dalmışım. Birden uyanınca toparlayamadım kendimi, dedi. Yavaş yavaş normale dönüyordu nefesi. Kapıyı sen mi vurdun? Ah Nimo, isteyerek vurur muyum hiç? Sen tembih ettin ya bana odaya girmemem için. Laf anlatamadım arkadaşına. Tutturdu, illa da seni görecek. Yorgun geldi, uyuduysa uyandırmayalım diye yalvardım. Laf anlatamadım ki. Kime anne? Arkadaşına, Sonya mıdır nedir? Sonya mı? Sonya burada mı? İçeride, dedi Raziye Hanım. Başıyla salonu işaret etti. Sen soyun yat, ben ona Nimet'e uyumuş uyandıramadım derim. Hadi yat sen, yorgunsun. Kapıda dikilen annesini usulca itip içeri koştu Nimet'e. Sonya, hayrola, bir şey mi oldu? Niye geldin bu saatte? Asıl sana bir şey mi oldu Nimo? Niye yattın erkenden? Bu kaçıncı uğrayışım? Annen uyuyorsun diye bir türlü bırakmadı beni odana. Tuzla yolu yorucuydu. İki gün boyunca korkunç şeyler gördüm. Dinlendim. Öylece uzanmıştım yatağa, uyuyakalmışım, dedi. Ne oldu söylesene. Seni görmek isteyen biri var. Kim? Stefan. Nimeta bir an nefesini tutup bekledi. Sonra sakin olmaya çalışarak sordu. Ne zaman geldi? Bugün. Ne istiyormuş? Onu kendin sor, dedi Sonya. Saraybosna'dan seni görmeden ayrılmak istememiş. Yarın dönüyormuş Zagreb'e. Nereye şimdi o? Holiday Inn'de barda bekliyormuş. Yarın ofise gelsin, dedi Nimeta. Orada hem beni hem arkadaşları görür. Ofise geldi, arkadaşları gördü. O seni görmek istiyor Nimeta. Bu saatte çıkamam Sonya, dedi Nimeta. Çok yorgunum. Yarın dönüyor ama. Omuzlarını kaldırdı Nimeta. Ne yapayım der gibi. Sana bir şey ikram edemedim. Elma hoşafı vardı. Annem yapmış, ister misin? Raziye Hanım adını duyar duymaz geldi yanlarına. Ne olmuş Nimeta? Yeni bir haber mi var? Dedi. Bir şey yok anne. Tuzla gezisinin nasıl geçtiğini öğrenmek istemişler. Tuzla'ya mı gittin? Dedi Raziye Hanım. Hani sen Saraybosna dışına çıkmayacaktın? Ben artık kaçayım, dedi Sonya. Nimeta kapıya kadar geçirdi onu. Ne diyeceğim Stefan'a ben şimdi? Yatmış uyandıramadım dersin, dedi Nimeta. Buraya kadar zahmet ettin, sağ ol Sonya. Yarın işte görüşürüz. Sokak kapısını kapatıp salona geldi bir sigara içmek için. Demek Tuzlu'ya gittin, dedi Raziye Hanım. Lütfen anne, dedi Nimeta. Vazgeçti sigara içmekten, arka tarafa yürüdü. Hanımın odasının önünden geçerken kapıyı araladı, uyuyan kızına baktı, kapattı kapıyı usulca, odasına girdi. Soyundu, geceliğini giydi. Gözleri tavanda, elleri başının altında, yatağa sırt üstü uzandı yine. Hiçbir şey düşünmeden öylece yattı bir süre. Uzun bir süre yattı. Sonra kalktı, geceliğini çıkarttı, giyindi, saçını taradı, dudağını rujunu sürdü, odasından çıktı. Salonda tıs yoktu. Annesi de çoktan uyumuştu besbelli. Ayak uçlarına basarak usul usul sokak kapısına yürüdü, yavaşça açtı kapıyı, dışarı süzüldü. Sokakta hava çarpınca yüzüne tokat yemiş gibi irkildi. Gecenin içinde yokuş aşağı koşmaya başladı Holiday Inn'e doğru. Üç ayrı noktada durdurdular Nimeta'yı. Gazeteci kimliğini çıkarıp gösterdi. Gecenin bu saatinde nereye niçin gittiğini sordular. Tecavüze uğramış çocukları gördüğünden beri bunalıklaşmış zihni gecenin serinliğinde açılmış gibiydi. İkna edici yanıtlar bulmayı başardı. Holiday Inn'de ona bazı bilgiler aktaracak bir meslektaşını göreceğini söyledi. Israrcı davrandı, bıraktılar. Sonunda varabildi oteli. Savaştan beri arka kapısından giriliyordu içeri. Ön kapı Sırp ateşine açık olduğu için kullanılmıyordu. Önce doğru bara yürüdü. Kimseler yoktu barda, ışıkları sönüktü. Bar kapanmıştı. Mor koltuklara, kanepelere göz attı. Karanlıkta lüküs renkleri seçilmiyordu. Resepsiyonda uyuklayan adama doğru yürüdü. Stefanovic, dedi. Adam gözlerini kırpıştırarak baktı Nimeta'ya. Stefanovic, Stefan Stefanovic hangi odada? Adam önce önünde duran deftere, sonra saatine baktı. Ben haberciyim, dedi Nimeta. Cebinden kimliğini çıkardı. Tanıyorum sizi, televizyonda gördüm, dedi adam. Stefanovic 105 numarada. Lütfen arar mısınız? Şimdi mi? Önemli bir iş çıktı da. Adam telefona uzandı, çevirdi, bekledi. Yanıtlamıyor. Herhalde derin uykuda. Bir daha arayın. Adam tekrar çevirdi oda numarasını. Ayze'yi Nimet'e uzattı. 20 kere çaldırdı telefonu Nimet'e. Ayze'yi geri verdi. Acaba ayrıldı mı otelden? Hayır, kaydı silinmemiş. Nimet'a tekrar gözleriyle taradı lobiyi. Erkekler tuvaletine yürüdü, kapıyı itti. İçeride ışık bile yanmıyordu. Kentin bazı yerlerine 20 wattlık elektrik bağlanabilmişti sonunda. İnsanları olduğundan da kederli gösteren sarı, cılız bir ışık Holiday Inn'i, Cumhurbaşkanlığını ve hastaneleri aydınlatmaktaydı bir süredir. Otelin kapısından çıkarken seslendi resepsiyondaki adam. Not bırakmayacak mısınız? Hayır, dedi Nimet'e. Çıktı. Koşarak geldiği caddede, Kranjeviça'da ters istikamete doğru ağır ağır yürümeye başladı. Bir zamanlar kocasının bürosunun bulunduğu Momo ve Üzeyir'in önünden geçerken niye geldim buraya diye sordu kendi kendine. Neden önce hayır dedim Sonya ve sonra kalkıp geldim? Niçin? Ne söylemek için? Stefan şu anda Sonya'nın yatağında uyuyor olabilirdi. İncecik bir sızı yokladı yüreğini. Boğazı, gözleri yandı. Hiçbir hakkı yoktu Stefan'ın üzerinde. Eskiden çok sevmiş olduğu biriydi o kadar. Kiminle isterse onunla yeterdi. Hızlandı. Üşümeye başlamıştı. Başı önünde koşar adım giderken bir karaltı dikildi önüne. Küçük bir çığlık koptu boğazından. Bir adam yolunu kesmek ister gibi iki kolunu yanlara açmış önünde duruyordu. Çekilin lütfen, dedi Nimet'e sert bir sesle. Nimet'e? Boş boş baktı Nimet'e. Nimet'e, ne arıyorsun sokaklarda bu saatte? Kimsiniz? Başına yün bir bere giymiş uzun boylu biriydi. Sesi çok tanıdıktı. Nimet'in tanıyamadığını görünce başındaki bereyi sıyırdı. Caz çavlak kafası çıktı ortaya. Siz karanlıkta tanımak zor da. Ben Stejo Nimet'e. Tanımadın mı hala? Ben Stefan. Aa, Stefan sensin. Ne oldu saçlarına, bıyığına? Anlatırım ama Nimet'e, sen neden sokaktasın bu saatte? Ya sen? Otelime dönüyorum. Ben sana geldim, dedi Nimet'e. Buz gibi olmuş ellerini tuttu Stefan. Sonya gelmeyeceğini söyledi. Niye bu kadar geç kaldın, dedi. Ellerini avuçlarında ovuşturarak ısıtmaya çalışıyordu. Gel otele gidelim. Hayır hayır, otele gitmeyelim. Merak etme, istemediğin hiçbir... Otele gitmeyelim Stefan. Sen otelden gelmiyor musun zaten? Seni alıp dışarı çıkacaktım. İyi, o zaman parka gidelim. Ben de bir iki parkta dolaştım uyku tutmayınca. Yürü, orada bir yere otururuz, dedi Stefan. Neler oldu orada, bana anlatırsın. O kadar uzun zaman oldu ki görüşmeyeli. Nimet'in alnına düşen saçlarını eliyle geriye etti. Yüzünü avuçlarının içine alıp usulca öptü yanaklarından. Kol kola parka doğru yürüdüler karanlıkta. Nimet evine girdiğinde aydınlanmıştı etraf. Raziye Hanım ve Hana henüz uyanmamışlardı. Ayaklarına dolanan kediyi itekledi, odasına gitti. Tam soyunacakken vazgeçti. Bu saatte yatmanın bir anlamı yoktu. Annesinin mutfağa koyduğu mangalda acele bir su ısıtıp içine limon sıktı, sıcak sıcak içti. Ne zamandır çay da bulunmaz olmuştu. Burnu akıyor, arka arkaya hapşırıyor, boğazı da biraz ağrıyordu. Yine de uzun zamandan beri bu kadar iyi hissetmemişti kendini. Stefan'la konuştuktan sonra kuş gibi hafiflemişti. Stefan'a Zvornik katliamından başlayarak başlarına gelen her şeyi teker teker anlatmıştı. Önce Burhan'ın, sonra da Raif Refiko'nun gönüllülere katılmalarını, Azra'nın ekmek kuyruğunda bombalanmasını, kızıyla annesinin evine taşınmalarını, Mirsada'nın ölüm haberini alışını. Sadece Burhan'la yaşadıkları son gecede Stefan'la ilgili kısmı saklamıştı. "Savaşmak için bu çılgın şehirde seni yapayalnız mı bıraktı Burhan?" diye sormuştu Stefan. Stejo, ben zaten çoğu zaman yalnız olurdum, unuttun mu? Ama o sırada savaş yoktu, demişti Stefan. Burhan'ın evini kendi yüzünden terk ettiğini hiç bilmeyecekti. Başından geçenleri donuk bir sesle makine gibi anlatan Nimet'a, sıra Mirsada'ya geldiğinde hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlamıştı. Stefan bir çocuğu kucaklar, pışpışlar gibi şefkatle sarılmıştı ona. Başını göğsüne gömüp avaz avaz burnunu çeke çeke ağlamasının durulmasını beklemişti. O kadar uzun zamandır içinde taşıyordu ki isyanlarını, kendi de şaşmıştı acılarının sel suları gibi aniden taşıp boşalmasına Nimet'e. Gecenin kuytu güvenliğinde kendine kalan tek sadık dostunun kollarında tüm zehrini akıtmıştı içinin. Çok üşüdüğünü bile bile fark edememişti o duygu Selin'in girdabında. Sonra kalkıp yürümüşlerdi parkın içinde. Milsada'nın ölüm haberini nasıl aldığını bir kez daha anlatmıştı. 6 yaşından beri onu en iyi tanıyan, ona en iyi gelen, her şeyini paylaştığı can arkadaşı, sırdaşı, Mürsos'u yoktu artık. Telefonu açıp ne oldu biliyor musun diye lafa başlayacağı, içini dökeceği dostu yoktu. Tekrar tekrar anlatıyordu Nimet'e. Anlattığını unutuyor, yeni baştan anlatıyordu. Sabırla dinliyordu Stefan. Saçlarını okşuyor, kolunu sırtına doluyor, ellerini tutuyor, dinliyordu. Bunları birkaç kez anlattın Nimet'e demiyordu. Mezar taşlarının üzerine oturmuş konuşurlarken iki milis bitmişti yanlarında. Haberci kimliklerini, gece izinlerini göstermişlerdi. Sizin eviniz yok mu diye sormuştu biri. Kaç kişinin evi kaldı ki demişti Nimet'e. Adamlar kadının yüzündeki acıyı, göz pınarlarındaki parlayan yaşları görünce gitmişlerdi. Nimet'e anlatırken parkın içine serpili, kim bilir kaç yüzyıllık kavuk biçimi, kararmış taşların yanı sıra gencecik ölülerin bembeyaz mezar taşları da öyküsünü dinliyorlar ve acısını paylaşıyorlardı sanki Mirsada'nın. Saraybosnalılar savaş başladığından beri yamaçlardaki mezarlıklar Sırp ateşi altında olduğu için ölülerini parklara, bahçelere, camilerin ve evlerin avlularına gömmeye başlamışlardı. Her adım başında bir mezara rastlamak mümkündü. Şehir açık mezarlık görünümündeydi ne zamandır. Çok uzun zaman bilemedik ne olduğunu Stejo. Telefonu cevap vermiyordu. İşten ayrılmıştı. Petar'ı da bulamıyorduk. Ölüm hiç mi hiç gelmedi aklıma. Savaşta olduğumuzu unutmuştum sanki. 3 aylık yeğenim bile ölmüştü savaş yüzünden ama ben bir başka kurbanın da Mirsad olabileceğini niye düşünemiyordum acaba? Biraz daha benim yüzümden oldu araştırıp soruşturmamamız. Son konuşmalarımızın birinde bir hafta izin alıp Belgrad'dan uzaklaşmak istediğini anlatmıştı. Petar'ın akrabaları varmış işte. Birlikte işe gidebileceklerini söylemişti bir süre için. Ben herkesi yanılttım. Ömrüm boyunca hep nerede olduğumun izlenmesinden bıktığım için aramayın yahu, neredesin nerede, size ne dedim. Yaşlar art arda iniyordu yanaklarına. Dememiş olsan bile ölmüş işte, ne yapabilirdin ki? Belki yaralı bulunur kurtarılırdı. Sırplar insanı yaralı bırakmaz Nimet'e. Hele boşnak ve gazeteci ise öldüğüne emin olmadan çıkmamışlardır evinden. Ona işkence etmişler. Sadece öldürmekle kalmamışlar ki. Neler yapmışlar ona. Keşke işler çığırından çıkmadan döneydi Bosna'ya. Ben de çok söyledim bunu. Hepimiz söyledik. İvan bile gelsin bir şeyler yaparız diye haber yolladı. Ama o Petar yok mu o Petar? Bırakmadı Mirso'yu. Kimliğinde sahtekarlık yapmak da onun başının altından çıktı. Yok Sırp asıllıymış da, yok eski kocasından dolayı adı Efendiçmiş de. Başına bunlar gelmeyebilirdi. Büsbütün kızdırdı Sırp kasaplarını bu yalanlar. Sen Sırpların öldürmek için bahane aradıklarını mı zannediyorsun Nimo diye sormuştu Stefan. Onların tek bir gayeleri var. Boşnakların gözünü öylesine korkutmak ki kazara sağ kalanları bir an önce bu topraklardan kaçırtmak ve asla geri dönmemelerini sağlamak. Bu nedenle özellikle işkence ediyorlar insanı. Kendilerinden başka Balkanlarda yaşayan herkesi kaçırtacaklar. Planları, politikaları bu işte. İşkence lafını duyunca Nimet'e yine Tuzla'daki çocuğu hatırlamıştı. İfadesiz gözlerle boşluğa bakan 8 kişinin art arda ırzına geçtiği 4 yaşındaki çocuğu tekrar ağlamaya başlamıştı. Onun susana kadar yine kollarında avutmuştu Stefan. Hala arkadaşı için ağladığını zannediyordu. Nisa da şimdi huzur içinde uyuyor. Kurtuldu o. Belki de biz yaşayanlardan daha şanslı demişti usulca. Ne Nimet'a ile Stefan ne de diğerleri biliyordu Mirsada'nın ölümündeki esrarı. 4 Sırp komandonun dışında Mirsada'nın öldüğü gün orada onun evinde olanları bilen yoktu. Petar uzun sürecek bir yolculuktaydı. Medya çalışanları sık sık yolculuk yaptıkları için önce hiçbir şeyden koşullanmamıştı Mirsada. Ama sonra gelişen olaylar bir soru işareti uyandırmıştı kafasında. Mirsada'ya ay sonunda işine son verileceğini bildiren mektup Petar yokken konmuştu masasının üstüne. Akşam eve dönünce geç saatlere kadar Petar'ı aramış bulamamıştı. Herhangi bir girişimde bulunmadan ona danışmak istiyordu. Ertesi gün sevgilisine danışamamış olmanın gerginliği içinde müdüre çıkıp hesap sormuştu. Neden işine son veriliyordu? Bir hata mı yapmıştı? Özellikle son günlerde herkesten fazla mesai yapıyordu. İngilizce ve Almanca tüm yayınları o tarıyor ve tercüme ediyordu. Ondan istenen araştırmayı zamanından önce bitirip teslim etmemiş miydi? 2 hafta önce yaptığı röportajları ses getirmemiş miydi? Niye son veriliyordu işine? Kadro küçültüyoruz demişti müdür. Kadroda ondan önce gitmesi gereken kişiler vardı. Hiçbir işe yaramadığını herkesin bildiği o torpille kız, bir milletvekilinin şımarık yeğeni, Miteviç'in yakını olduğu söylenen o rüküş karı ve tepsi suratlı kekeme muhabir. Adamın kekeleyerek röportaj yapacağı düşüncesine hepsi gülmüştü ama George, o gazeteci filan değil, sadece muhbir demişti. Mirsa da muhbiri muhabir anlayıp, nasıl bir muhabiret yapacak diye sormuştu. Onun işi muhabirat değil, istihbarat demişti George. Neden? Çünkü biz bir polis devletiyiz Miza. Miza, önceleri kendini irkilten bu isme tam da yavaş yavaş alışırken konmuştu kapının önüne yine. Peter boşuna zahmet etmişti ona yeni bir kimlik bulmak için. Nimeta'nın hakkı vardı, çalışmak istiyorsa Bosna'ya dönmeliydi. Ama o sadece Peter istiyordu. Akşam saat 8'e doğru çalmışlardı kapıyı. Mirsa da banyoda olduğu için hemen duymamıştı. Tekme seslerini duyunca koşarak gelmişti. Kapı kırılmadan yetişip açmıştı. Adın demişti içlerinden biri. Mirsa. Esas adın. Söyledim ya demişti Mirsa da. Islak saçlarına bir havlu sarılıydı. Bu adı sana aşığın mı taktı? Yanıtlamamıştı Mirsa da. Soyadın? Efendiç. Efendiçsin ha demişti bir diğeri. Peter Miragoslav isimli vatan haininin orospususun aynı zamanda. Efendiç benim boşandığım kocamın adı. Peter de vatan haini değil, en az sizin kadar vatansever demişti Mirsa da. Sen bizimle vatan tartışmasına girme de esas kimliğini söyle bakalım boşnak karısı. Ben Bosna doğumluyum. Son derece soğukkanlı Mirsa da. Müslümansın yani. Değilim ama ne fark eder? Bosnalı olduğuma göre Müslüman da olabilirdim. Yanakları kızarmıştı yalan söylediği için. İlk kez kimliğini inkar ediyordu ve Peter'a uyduğu için 1000 kere pişmandı. Adamların biri yanında kalmış, diğer üçü arka odalara geçmişlerdi. Çok kısa bir sürede bütün evi talan etmişlerdi. Çekmeceleri, dolapları açmış, evrak, kimlik, mektup aramışlardı. Kimliğini göster. Çalındı. 10 gün kadar önce bir akşam eve dönerken soyuldum. Yeni kimliğimi çıkaramadım daha. En güzel kimlik kara gözlerin Müslüman orospusu demişti en uzun boylusu. Kara gözlü sırf gördün mü sen hiç? Çok. İstersen adlarını sayayım. Bir tokat patlatmıştı yüzünde. Bir diğeri sabahlığını kuşağını çekip önünü açmıştı. Göğüsleri gözükmüştü. Önünü kapatmak isterken uzun boylusu ellerini arkasında tutmuştu. Esmer memeleri iyice ortadaydı artık. Sevgilin öyle demedi ama. Senin bir Müslüman boşnak orospusu olduğunu söyledi. Söyleyemez. Çünkü doğru değil. Belki bilhassa yalan söylemiştir dedi çıyana benzeyen. Kendi geberirken seni de yanına istediği için cehennemde. Onu öldürdünüz mü? Sesi hiç beklemediği kadar gür çıkmıştı Mirsad'ın. Müslüman köpeklerle işbirliği yapan hainleri yaşatmayız. Mirsa da dizlerinin üstüne düşmüştü. Boşnak karısı, asıl adını söyleyecek misin? Çabuk pes etmişti Mirsa da. Onu hayata bağlayan tek kişinin kendisi yüzünden öldüğünü öğrendiğinde gerçekten de Çiyan suratın dediği gibi Peter'ın yanına gitmek istemişti bir an evvel. Adım Mirsa da Efendiç. Başındaki havluyu çekip ıslak saçlarından tutarak ayağa kaldırmıştı Mirsa dayı uzun boylusu. Şimdi bize tüm arkadaşlarının adını vereceksin. Senin gibi köpeklerle arkadaşlık eden gazetecilerin, medyacıların, komşularının, herkesin adını vereceksin. Hiçbir şey vermeyeceğim size demişti Mirsa da ve anında bir tokat yemişti suratına. Ağzının kenarından kan sızıyordu şimdi. Öyle bir vereceksin ki ama daha önce bir şey daha vereceksin hem de hepimize. Müslüman karıların tadı nasıl olur deneyip göreceğiz. Senin de keyfin yerine geldiğinde güzel güzel cevaplarsın sorularımızı. Çiyan surat bir eliyle kemerini çözüyor, diğeriyle Mirsa'nın memelerini mıncıklıyordu. Önce ben demişti uzun boylusu. Pantolonunu indirip önünde durmuştu Mirsada'nın. Diz çök. Mirsada kımıldamayınca arkasında duranlar üstüne çullanıp zorla diz çöktürmüşlerdi. Ellerini hala arkasında tutuyorlardı ve hala kan sızıyordu ağzının kenarından. Memeleri de hiç fena değilmiş karının. Mirsada'nın dolgun esmer memelerinin ortasına doğru uzun boylu sırpın kabarmış organı uzanıyordu. Adam Mirsada'nın başını saçlarından hoyratça çekerek kendine yaklaştırmıştı. Gözlerini kapamıştı Mirsada. Çabuk, nazlanma, ağzını al. Mirsada açmıştı gözlerini. Önce sırpın çenesinde, dudaklarında, yanaklarında gezdirdiği seyren organına bakmış, sonra ağzını açabildiği kadar açmış, organın tümünü ağzına almış ve bütün gücüyle ısırmıştı. Adamın gırtlağından hayvan inlemesine andıran bir böğürtü kopmuştu. Ne olduğunu şaşıran Çiğ Surat arkasında tuttuğu ellerini bırakıvermişti Mirsada'nın. Elleri boşta kalan Mirsada can havliyle adamın hayalarına tırnaklarını geçirmiş ve tüm gücüyle sıkmaya başlamıştı. Sırp o kadar çok aykırıyordu ki sıralarını bekleyen pantolonları dizlerine düşmüş diğerleri iki büklüm kıvranan arkadaşlarının başına üşüşmüşler ve ancak o zaman idrak edebilmişlerdi neler olduğunu. İkisi Mirsada'yı saçlarından kavrayıp geri çekmeye çalışırken Cihan suratta kendini kadının sivri dişlerine kaptırmış olan arkadaşını belinden tutmuş çekiştiriyordu. Adam artık yere çökmüştü. Mirsada da onunla beraber yatmıştı yere ve ne bir timsah gibi adama geçirdiği dişlerini ne de hayalarına kilitlenmiş ellerini çözüyordu. Sırpın bacaklarının arasındaki siyah saçlarını tüm güçleriyle çekiyorlardı. Ama kadının dişleri kinetlenmişti sanki. Onlar Mirsada'yı çektikçe yerde kıvranan adam daha büyük bir acıyla böğürüyordu. Birden oluk oluk kan akmaya başlamıştı Mirsada'nın ağzını kenarından. Sırpın böğürtüsü de aniden kesilmişti. İşte tam o anda Mirsada belinin ortasına korkunç bir tekme yemişti. Gözü kararmıştı, kulakları uğuldamıştı ve birden bir kuş gibi hafiflemişti. Ne saçlarının ne belinin acısını duyuyordu, ne de ağzına dolan adama ait kanın tadını. Ensesine dayanan tabancanın namlusunu bile hissedememişti. Ama elleri hala şimdi yerde sessiz yatan sırpın hayalarındaydı sımsıkı. Çiğan surat Mirsada'yı vurduktan sonra tırnaklarını arkadaşının etinden sökebilmek için uğraşmak zorunda kalmıştı. Aralarından birinin bir Müslüman karı tarafından öldürülmesi hem de bu şekilde öldürülmesi çılgına çevirmişti sırpları. Gözleri dönmüştü. Mutfaktan ekmek bıçağını alıp gelmişti Çiğan surat. Ne var ki Mirsada'ya acı vermeleri mümkün değildi artık. Uzun zamandan beri ilk defa huzur içinde olduğunu fark etti Nimet'e. İçini dökmüştü. Mirsada için dökemediği göz pınarlarında yüreğinde biriktirdiği bütün gözyaşlarını dökmüştü. Burhan'ın, Raif'in ve Fiko'nun gidişlerinden beri ilk kez yalnızlık çekmemişti birkaç saat için. Onu anlayan, onu dinleyen Sefan vardı. O hep vardı aslında. Nimeta'yı korkutan da bu değil miydi? Sefa'nın hayatının kendininkiyle birlikte örülmüş olması. Ne kadar kaçarsa kaçsın sonunda karanlık ve ıssız bir sokakta bile çıkıveriyordu karşısına. Kurtuluş yoktu Sefa'ndan. Sefan da kendi serüvenini anlatmıştı Nimeta'ya. Saraybosna'ya geliş nedenlerini ve neden işini bitirdiğinde çıkıp gidemediğini. Nimeta'yı bir kere olsun görmeden gitmesini mümkün olamadığını. Nimeta'nın kapısına geldiklerinde ayrılmadan önce yüzünü yine avuçlarının içine almıştı Stefan. Nimeta, ne sırası ne de yeri ama sana bir şey söylemek istiyorum demişti. Kocana, çocuklarına olan bağlılığını anlayış göstermeye çalıştım yıllardır. Ama eğer savaş bazı durumları değiştirirse bizim için bir umut doğabilir mi? Kimseye kötü bir şey olsun istemiyorum ama eğer... Elini dudaklarına götürüp susturmuştu onu Nimeta. Sus Stejo, sus. Sakın düşüncelerini sessiz söyleme demişti. Savaş bitsin, bu uğursuz, anlamsız savaş bitsin önce. Sımsıkı sarılmıştı Stefan'a, sonra evine girmişti. Tan ağarmak üzereydi. Ev karanlık ve soğuktu. Annesinin holdeki sobada yakmış olduğu odunlar çoktan sönmüştü.